Ayrım 5, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar. Sayfa 70. 12. Kısım. Aristide Efendi'nin ölümü altın arama işine son vermişti. Halamın yeniden dirilmesi ve ölmesi ile miras ümitleri kapanıyordu. Böylece elimizde son ümit olarak Seyit Lütfullah ve onun arayacağı define kalmıştı. Münasebetsiz bir hadise bu ümidi de hiç beklenmedik bir zamanda kül etti. Seyit Lütfullah son zamanlarda Yemiş iskelesi taraflarında küçük bir camide haftanın muayyen günlerinde vaaz etmeye başlamıştı. İşte bu vaazlardan birinde adamcağız birdenbire o zamana kadar herkesten gizlediği mühim bir hakikati açıklamak ihtiyacını duymuştu. Ortalığın gittikçe karıştığını, İslam alemini tehdit eden maddi ve manevi tehlikeleri iyice sayıp döktükten sonra bu işlerin böyle gidemeyeceğini, bunlara son verecek Mehdi'nin gelmesi yaklaştığını söylemiş ve vaazın nihayetinde son müjdeyi de vererek "O Mehdi benim" demişti. "O Mehdi benim, fakat daha huruc etmedim, fakat yakında edeceğim. O zaman hepiniz etrafımda olacaksınız." Müphem bir zamana talik edilmekle beraber oldukça sari olan bu müjdede Seyit Lütfullah'ın o gün aldığı esrar miktarının elbette mühim bir hissesi vardı. Fakat böyle de olsa hükümet hele o zamanda, yani Mahmud Şevket Paşa'nın henüz öldürüldüğü, İstanbul'un bin türlü siyasi huzursuzlukla çalkalandığı bir günde bunu hiçbir surette hoş göremezdi. Bereket versin ki esrarın dalgası geçtikten sonra bilhassa ilk soruşturmada daha sarih konuşmak imkanını buldu. Aselban'dan, Andronikos Kaiser'in hazinelerinden, bu hazinenin başında iyi saatte olsunların yaptıkları muharebelerden, kendisine musallat olan huysuz ve hain, bir nevi beşinci kolkılıklı Huddam'dan epeyce bahsetti. Belki bu Mehdilik fikrinin de onun haince bir telkini olduğunu söyledi. Böylece asıl kabahatlerin şimdilik hiçbir hükümet ve zabıta kuvveti tarafından ele geçirilmesi imkanı olmayan Huddam'ı abdazah olduğu tespit edilince kendisine daha hususi bir muamele yapmak ihtiyacı hasıl oldu. Lütfullah'ın tevkifinin hemen akşamında babam, ben, Abdüsselam Bey, Nuri Efendi'nin yerine muvakkitlik yapan İspartalı Sadi Efendi polis müdüriyetine çağrıldık. Biz ifademiz alınsın diye koridorda beklerken halamla evlendiğinden beri hiç görmediğimiz Naşit Bey geldi. Fakat ne gelişti bu? Bu gelen hiç de tanıdığımız babacan, yüzünden sadece para sıkıntısı ve yaşamak zevki yahut hasreti akan Naşit Bey değildi. Bütün varlığından bir vakar ve büyüklük taşıyordu. O zamana kadar hep düşük gördüğümüz bıyıkları dünyaya meydan okur gibi sivrilmiş, üzüntüyle kısık gözlerine tuhaf bir sertlik, baktığı şeyi delen ve ötesine geçen bir dikkat gelmişti. Sırtındaki eski avcı ceketini atmış, bal rengi pardüsüsü, altın saplı bastonu ile ağır ağır tanığı olduğumuz hadisenin, yani oraya kadar gelişinin ehemmiyetini herkese anlatan adımlarla yürüdü. Önümüzden birkaç yüz bin liralık servetin ve İttihat ve Terakki nüfuzunun bir remzi gibi gururla geçti ve Abdüsselam Bey'in de bulunduğu odaya girdi. 5-10 dakika sonra ikisi birden çıktılar. Babam bu vesileyle eski dostunda yeni eniştesini tebrik etti. Saadet diledi. Ben elini öpüp alnıma koydum. Hey gidi günler, büyük çekmece yollarında ısrarla bana kızını ne vakit alacağımı soran, bir iki sene sonra behemehal damadımsın deyip de başka bir şey demeyen adam, şimdi öpmek için elini bana adeta zorla verdi. Ve geriye aldıktan sonra tekrar eldivenlerini geçirmeden evvel mendiliyle bir iyice sildi temizledi. Mamafih onun ve biraz da Abdüsselam Bey'in bulunmaları işleri kolaylaştırdı. Bu kadar mühim adamlarla konuştuktan sonra bizim gibilerin ifadelerini almak birdenbire lüzumsuz bir iş, hatta çekilmez bir angarya gibi göründü. İcabında yine çağırır sözüyle evlerimize gönderildik. İki gün sonra da Seyit Lütfullah esrarkeş ve meczup taifesinden melekat-ı akiyesine sahip olmayan fakat bugünlerde serbest kalması da tehlikeli görülen bir adam sıfatıyla Sinop'a gönderildi. Seyit Lütfullah'ın gittiği günün akşamı bir emniyet memuru evimize bir sepet içinde çeşmi nigarı getirdi ve iyi bakmamızı sıkı sıkıya tembih etti. Hoca efendi kitaplarını beraber götürdü diyordu. Böylece Andronikos'un hazinelerinden de hissemizi almış olduk. Fakat çeşmi nigar Safinaz Hanım gibi vefalı çıkmadı. Bizim evi bir türlü beğenmedi. Safinaz Hanım'ın evin etrafı seyredip tek nefes alacak yeri olan cumbanın önünden kalkmamasına mukabil, o hemen her fırsatta evden kaçtı. Semtte dolaşmadığı yer kalmadı. Hemen her gün ya biz yahut komşulardan biri Mihrimah Camii'nde yahut komşu bahçelerden birinde veya bir araba atının ayakları dibinde buluyorduk. Çok dikkat ettim. Masallar adla başlar. Ceketinize veya boyun bağınıza eskiliği veya güzelliği yüzünden bir ad verin. Derhal hüviyeti değişir, bir çeşit şahsiyet olur. Çeşmi Nigara mahalleli belki de asıl ismini yadırgadığı için emanet adını vermişti. Ve bit tabii hiç kimse emanetin kaybolmasına razı olmuyordu. Mahallede herkes onun yüzünden adeta gözü yerde dolaşıyordu. Biz de hasbi işlere verilen o büyük dikkat sayesinde mutlaka bir yerde yakalıyorlar, koşa koşa eve getiriyorlar ve bizi azarlayarak emaneti teslim ediyorlardı. Böylece küçük dışarıdan bakılınca verimsiz teşebbüslerle semtin coğrafyası hakkında tam bir fikir edindikten sonra bir gün tamamıyla ortadan kayboldu. Bu ağır haberi ben adeta korka korka Seyit Lütfullah'a bildirdim. Fakat Sinop Kalesi'nden aldığımız cevap hakikaten şaşırtıcıydı. Safranlı mürekkeple ve kargacık burgacık bir yazı ile yazılan bu mektupta siyasi menfi Çeşmi Nigar'ın Sinop'ta gelip kendisini bulduğunu, bu itibarla endişelerimizin beyhude olduğunu, kendisinin sıhhatli olduğunu, Seyit Bilal civarında Ümmü Gülsüm hazinesini aramakla meşgul olduğunu, yakında bulacağını, o zaman bütün istediklerinin tahakkuk edeceğini söylüyor, bu vaziyet karşısında artık ihtiyacı kalmadığı Andronikos Kaiser'in hazinelerini bana hediye ediyordu. Sabah akşam buluştuğumuz ve sohbet ettiğimiz, beraberce seyrana çıktığımız Aselban seni dünya kardeşi yaptı ve sana Andronikos Kaiser'in hazinelerini kardeşlik hediyesi verdi. Ama sen de kadrini bilmelisin. Hazine şimdilik Kız Kulesi altında olmakla çıkarılması emri muhal gibi görünür. Ama pek yakında duamız ve tertibatımız berekatiyle çıkarılması eshel bir mahalle naklonulacağından zerre kadar endişe olunmaya. Ama ihtiyatla hareket gerektir. Feyla. Böylece her şeyi kaybettikten sonra aşağı yukarı hepsini buluyor, yeni baştan servet ve kudrete sahip oluyorduk. 13. Kısım. Seyit Lütfullah'ın nefyinden sonra benim için tekrar ne olacağım meselesi meydana çıktı. İster istemez tekrar saatçi dükkanına gittim. Eski ustam mani ortadan kalktığı için beni sevinçle karşıladı. Fakat ben artık eski Hayri değildim. Nuri Efendi'nin muvakkithanesinde saatin sırrına hayranlıkla, aşkla baktığım günler geçmişti. Araya başka örnekler girmişti. Seyit Lütfullah'ın mektebinden geçmiştim. Hayat kelimesiyle çalışma kelimesi arasında kafamda hiçbir münasebet kalmamıştı. Hayat benim için iki eli cebinde uydurulan bir masaldı. Akşama kadar ihtiyar ve romatizmalı bir adamın dizleri dibinde oturup onun şikayetlerini dinleye dinleye çalışmak hoşuma gitmiyordu. Günün birinde mili, lupu ve dükkanın anahtarını önüne bıraktım. Cebimde bir gün evvelki gündeliğimden kalan 5-10 parayla sokağa fırladım. İlk solukta surlara kadar uzandım. Her şey birdenbire düzelmiş gibi mesuttum. O akşamı Şehzadebaşı tiyatrolarından birinde geçirdim. Islık, alkış, kahkaha, satıcı sesi, sahne ışığı ve bilhassa o günlerde yeni meşhur olmaya başlayan bir Ermeni kızının baygın bakışları ve biberli sesi bana yeni bir ufuk açtı. Fakat en hoşuma gideni her gün sokakta kahvede karşılaştığım bu adamların sahnede ışığın ve bozuk mızıka gürültüsünün ortasında başka hüviyetlerle yaşamalarıydı. Bu adeta canlı bir rüyaydı. O gece kararımı verdim. 3 gün sonra Tuluat kompanyalarından birindeydim. Tabii bana hiçbir mühim rol vermediler. Yaptığımızın fevkalade bir iş olduğunu da hiç zannetmiyordum. Buna rağmen bu 1913 yılı hayatımın en harika devri oldu. Gün baştan aşağı benimdi. Akşama doğru bir suikast hazırlar gibi yavaş yavaş tiyatroda toplanıyorduk. Sonra bir hayhuydur başlıyordu. Davul, zurna, klarnet sesleri dışarıda gecenin artık bizim olduğunu ilan ediyor. Sahne ikinci bir dünya gibi hazırlanıyordu. Perdenin öbür tarafında müşteriler toplanıyor, ayak sesleri, gürültüler, çığlıklar, itişmeler, sabırsız ıslıklar salaşı kökünden sarsıyor, nihayet perde açılıyordu. Halk arasından ilk kantoları seyrediyorduk. İhtiyar kadın göbeği fincan gibi oynuyor, halk işin maskaralığını bile bile belki de böyle olduğu için memnun alkışlıyor, ıslık sesleri kumaşlar gibi yırtılıyordu. Her şey fakir, eski, biçare ve hasisti. Fakat ben Seyit Lütfullah'ın mektebinden geldiğim için bütün bu fakir ve biçare şeyler sırf yalan olduğu için kendiliğinden bana güzel görünüyordu. İlk giydiğim 3. Napolyon devri asilzadesinin pantolonu 3 yerinden yırtıktı. Aşık olduğum kadın, daha iyisi kontes, ferah ferah annemi doğurmuş olabilirdi. Fakat ne ehemmiyeti vardı? Mesele o anda adımın hayrı olmaması gerçeğin dışında bulunmamdaydı. Bu tek manasıyla kaçıştı. Yalanın sihirli çizgisi içindeydim ve bu bana yetiyordu. Neler oynamıyorduk. Repertuarımızda her türlü şaheser vardı. Hiçbir Don Kişot bizim kadar cesaretle ve iç rahatıyla yel değirmenlerine hücum etmemiştir. Yazık ki 3. ayında tiyatromuzda sıkı bir tenkisat başladı. Ben kadro haricinde kaldım. Bu sefer Kadıköy'ündeki bir kumpanyaya girdim. Kuş dilinde küçük bir savaşta oyunlarımız başladı. Vakıa kazancım mühim bir şey değildi. Yol parasını güç çıkarıyordum. Fakat bu sefer kumpanya yeni ve şöhretsiz olduğu için kadınlar gençti. Ve ben hepsine istisnasız aşıktım. Son vapurların yalnızlığında onların hayaliyle bir evvelki yolculardan arta kalmış tahta kurularını yüklenerek İstanbul'a dönüyordum. Şurası da var ki bu sefer talihim biraz daha çıktı. İkinci, üçüncü derecede roller alabiliyordum. Üçüncü merhale yine Kadıköy'ünde, bu sefer bir operet oldu. Alaturka ile Alafranga arasında sallanan bir musikide sesimi tecrübe ettim. Hüzzam, Hüseyin'i babamla her perşembe akşamı ve cuma günü devam ettiğimiz tekkelerde beraberce okuduğumuz makamların bütün programı bu musikiye sığabiliyordu. Müdürümüz yalnız bir şey hususunda titizdi. Tek gözlüğünün camının temizliği. O pırıl pırıl yandıkça sanki dokunduğu her şeyi güzelleştiriyordu. Operetten sonra bir orta oyunu, orta oyunundan sonra Abdüsselam Bey'in ısrarıyla girdiğim Darül Bedai Tiyatrosu, Antuva'nın hiçbir şey anlamadığım dersleri. Beni bu acayip dünyadan, yorgunluğunu bir türlü anlayamadığım bu kargaşalıktan Birinci Dünya Harbi kurtardı. Onunla sanki ilk defa ayağım toprağa bastı. Fakat çok geç kaldığımı hissediyordum. İkinci Bölüm Küçük Hakikatler. Birinci Kısım. Terhis olup da İstanbul'a döndüğüm zaman şehri insanlarını değişmiş buldum. Her şey fakir, biçare ve altüstü. Babam harp içinde ölmüştü. Üvey anam evde tek başına yaşıyordu. Kapıdan girer girmez bu 4 yılın beyhude geçtiğini daha ilk anda anladım. Evde hiçbir şey değişmemişti. Sofanın ve odaların kapısında daha yırtık, daha renkleri atmış, fakat dışarıya karşı yine eskisi kadar kapalı aynı perdeler sarkıyor, duvarlarda aynı levhalar asılı duruyordu. Sofadaki eski hasırın son parçası her adımda dağılmaya hazır, etrafı küf rutubet kokusu ile dolduruyor, mübarek daha tozlu Kafkas çöllerinde asalanmış bir çöl devesi gibi bitkin, kendi köşesinde hiçbir nizama girmeyen bir zamanı sayıklıyordu. Daha ilk adımı atar atmaz gerçekten baba evine, çocukluğuma, ilk gençliğime, ne derseniz deyiniz, döndüğümü anladım. Halbuki ben bu 4 seneden neler beklemiştim. Şimdi ise içimde aynı hayat isteksizliği, her şeyi aynı umursamamak vardır. İlk günler o kadar üzücü olmadı. Üvey anam şefkat içinde doğmuştu. Acınacak derecede yalnızdı ve bu yalnızlığı içine benim düşünceme yapışarak yaşamaya öyle alışmıştı ki geldiğim gün sevincinden ölecek sandım. 4 sene o zaman oldukça geniş olan bahçenin her meyvasından o sıkıntı içinde ayrı ayrı reçeller kurmuş ve saklamıştı. Bunu ilk kahvaltımda gördüm ve şaşırdım. Şu erikten ye. Yaptığım zaman baban sağdı. Bu vişneyi evvelki sene yapmıştım, sana sakladım. Yok canım, bozulmuş olur mu hiç? Bu kayısı da o senenin. Ah, olur mu, bir kere tadı ver. Böylece 4 ayrı mevsimin reçellerini bir günde tatmaya mecbur olmuştum. Kadıncağız durup durup ağlıyor, boynuma sarılıyordu. Beni güzel, kahraman, becerikli buluyor, yaptığım büyük işlerin hikayesini dinlemek istiyordu. Gelecek hakkında korkularımı anlatmaya kalktıkça sözümü kesiyor, hiç olur mu, senin gibi adam, işsiz kalır mısın hiç diyordu. Ben de yavaş yavaş buna inanmaya başladım. Durmadan iş arıyordum, fakat İstanbul'da benim gibi terhis edilmiş 10 binlerce genç adam vardı. Vapurlar her gün esirlikten dönen yüzlerce insan getiriyordu. Bir türlü iş bulamıyordum. İlk aylar birikmiş maaşlarımın verdiği nispi bir rahatlık içinde geçti. Bir uçuruma uzatılmış bir kalas üzerinde yürür gibi sade, tehlike ve muvazeneden ibaret bir hayat yaşıyordum. Tekrar mazinin ağına düşmemek için eski tanıdıklardan hiçbirini görmüyordum. Zaten Abdüsselam Bey'den başkası kalmamıştı. O kadar sevdiğim bu adamcağızı dahi görmemek için o günlerde sık sık gittiğim Harbiye Nezaretinin yolunu değiştirmiştim. Şehzade Camii'nin direkler arasının arkasından gidip geliyordum. Fakat o gelip beni buldu. Bu dönüşümün 3. ayındaydı. Bir sabah evimizin önünde erkenden bir araba durdu. Pencereden yavaşça baktım. İçinden Abdüsselam Bey'in indiğini gördüm. ''Kapıda nerede bu hayırsız oğlan?'' diye soruyordu. Yukarıya çıkmadı. Aşağıda taşlıkta giyinmemi bekledi. Arabasını alıp Soğan Ağa'da yeni taşındığı konak yavrusu evine götürdü. Eski konak, debdebe, arabalar, atlar, hizmetçiler, her taraftan akan refah, bu yeni evde şimdi hatıra bile değildi. Ne de eski kalabalık vardı. Biçare adam, küçük kızı, damadı, onların çocukları ve bir de karısı ölmüş olan Ferhat Bey'le yapayalnız oturuyordu. Bir iki ihtiyar emektar iki hafta sonra beni ilk yapılacak iş buymuş gibi evlendirdiği yetiştirmesi Emine beraberlerindeydi. İlk önce ikinci katta kendi odasına çıktık. Üzerinde küçük Hint işi bir çekmece duran bir sedire beni oturttu. Çekmecenin üstünde zarf zarf mektuplar, her birinin yerini ayrı ayrı bildiği, zarfından çıkarıp bana uzatıp gösterdiği fotoğraflar vardı. Ona iş bulmak için çektiğim sıkıntımı anlattım. Bana hak verdi. Beraberce aramayı vaat etti. Fakat iş yoktu. Abdüsselam Bey'in eski tanıdıkları ya ortadan çekilmişler yahut da adamcağıza ehemmiyet vermeyecek derecede değişmişlerdi. Birkaç gün sağa sola gidip geldikten sonra tahsilimi tamamlamama karar verildi. Onun ve bilhassa Ferhat Bey'in teşvikiyle posta telgraf mektebine girdim. Mekteplerin hemen hemen bomboş olduğu, neredeyse araya simsar koyarak, mükafat vaat ederek öğrenci aradıkları bir zamanda, hiç olmazsa dışarıdan en mütevazisi gibi görünen bu mektebi acaba neden seçmiştiler? Hakikat şu ki beni o kadar sevmelerine rağmen hakkımdaki düşünceleri değişmemişti. Mamafih Abdüsselam Bey bunun için mühim başka sebepler de gösteriyordu. Tahsil kısaydı, talebeye ufak bir geçim parası veriliyordu. Ayrıca da telgrafçılığın saatçiliğe benzediğine hükmetmişti. Bu hükmü belki alıcı ve verici aletlerin tıkırtı ile çalışmasından geliyordu. Belki de sadece işin içinde alet denen şeyin bulunması yüzündendi. Senin için bir şeyler kurcalamak lazım geldiğine göre iyi kötü bu merakını bu işte tatmin edersin diyordu. Mektebe yazıldıktan, yani kendime ait şöyle böyle emniyetli bir istikbalin eşiğine ayak bastıktan sonra bir gün Abdüsselam Bey'in benim behemal Emine ile evlenmem lazım geldiğini söyledi. Zaten evinden çıktığım yoktu. Kendisi sabah akşam bunun için ısrar ediyordu. Evlenme işi bu yakınlığı rahatlaştıracak, tabii kılacaktı. Madem ki baba oğul gibiyiz, Emine ile bu baba oğulluk bir düğüm daha kazanacaktı. Emine benden iyisini bulamazdı. Hakikatte bulurdu, bulması lazımdı. Zavallı Emine. Benim de şimdilik ondan iyisini bulmam oldukça güçtü. Arada yabancılık denen şey binaenaleyh alışma güçlüğü falan da yoktu. Yeni ve parasız evlilere o kadar korkudan ev açmak, geçim sıkıntısı, yalnızlık gibi şeylerde, Abdüsselam Bey bu yalnızlık kelimesinin üstünde bilhassa duruyordu, Soğan Ağa'daki evde hep beraberce oturacağımıza göre kendiliğinden ortadan kalkıyordu. Böylece hem iki taraf için Allah'ın emri yerine gelecek, hem ben rahat edecektim. Üstelik, burasını tabii söylemiyordu, bu sıkıntılı zamanda çarşı diliyle işlerin kesat gittiği günlerde zaruri olarak ev kadrosuna, hatta ısrar ettiği gibi üvey annem gelirse iki kişi birden ilave etmiş olacak, senelerdir o kadar aksi giden talihinden bu suretle öç alacaktı. Üvey annem gelmedi. Babamla o kadar mesut olduğunu sandığı evi terk etmek istemiyordu. İnsanların saadet anlayışları da gariptir. Kitaplara bakarsanız, kendilerini dinlerseniz, insanoğlunun esas vasfı akıldır. Onun sayesinde diğer hayvanlardan ayrılır. Beylik sözüyle hayatı hükmeder. Fakat kendi hayatlarına teker teker bakarsanız, bu yapıcı unsurun zerre kadar müdahalesini göremezsiniz. Bütün telakkileri, hususi bağlanışları hep bu aklın varlığını yalanlar. Üvey annem Soğan Ağa'daki evde bizimle beraber oturmayı, bir başkasının evinde benim ne işim var, haydi senin hakiki annen olsam neyse, sana bile bir bakıma yabancı sayıldığıma göre gibi bir sebeple reddetseydi aklım elbette yatardı. Fakat senelerce uzakta bekledikten sonra bir sığıntı gibi girdiği, hiçbir zaman hakkıyla benimsemediği, o kadar yıl bir yatalığa baktığı, bir gün yüzü gülmediği evimizi geçmiş saadetleri adına bırakmayacağını söylemesi beni adeta çıldırtmıştı. Bu aklın, mantığın, her şeyin dışında Abdüsselam Bey'in beni o kadar ısrarla kendisine damat yapması, Emine'nin sevine sevine benimle evlenmesi kadar gülünç, budalaca bir şeydi. Bununla beraber böyleydi. Üvey annem evimizde mesut olduğunu sanıyordu. Babamla evlendikten sonra bu evin dışında yaşadığı yıllarda bir gün bu eve girebilmek saadetini gözünde öyle büyütmüş, bu işin imkansızlığı kendisini öyle kavramıştı ki, en az müsait saadet denen şeyden en uzak şartlar altına girdiği bu evi şimdi bırakamıyordu. Sadece düşünceye ait zan üzerine kurulmuş bu saadet hatırası o kadar kuvvetliydi ki, sonunda Abdüsselam Bey bile hürmet etmeye mecbur kaldı. Emine şirin, saf ve her şeyden evvel iyi bir insandı. Hayat karşısında şaşılacak bir cesareti vardı. Ömrü küçük bir kuş gibi Abdüsselam Bey'in evi denilen kafeste geçmişti. Dünyası orada tanıdığı insanlardan ibaretti. Evlendiğimiz zaman kapıdan ilk çıktığı gün adımları sendeleyerek korkup tekrar geri dönecek kadar bu evin dışındaki şeyler için yabancı ve tecrübesizdi. Buna rağmen galiba her şeyi, her tecrübeyi kendisinde yaratılıştan hazır bulanlardan olacak ki hiçbir şeyi yadırgamadı. Hiçbir vaziyette şaşırmadı, sonuna kadar sağlam, cesur, neşeli kaldı. İlk yıllarımız çok mesut geçti. Mektebi bitirdikten sonra evvela posta telgraftan çıktım. Sonra Abdüsselam Bey bir dostu vasıtasıyla bana tünel idaresinde bir iş buldu. O zamana göre iyi kazanıyordum. İlk çocuğumuzun yaşamamasından başka bir derdim yoktu. Bir de kendimize ait bir hayatımız olmaması. Evde her şey rahat, bol ve emniyetliydi. Fakat hür ve kendi başımıza değildik. Abdüsselam Bey'in insan sevgisi bütün evdekiler gibi bir an peşimizi bırakmıyordu. Gece yarısı sofada veya yandaki odalarda bir ayak sesi, hafif bir öksürük işitse yardımımıza koşmak için bunu fırsat bilen, Abdüsselam Bey'in yanında söz geçirebildiği herhangi bir insanın bir dakika tek başına kalmaya hakkı yoktu. İş zamanları hariç ben hemen hemen yalnız ona aittim. Sabahleyin kahvaltımızı beraber yapardık. Evden çıkarken akşam hangi kahvede kendisini bulabileceğimi söyler ve benden bir saat evvel oraya gelirdi. O zaman emekliye ayrılan Ferhat Bey de tabiatıyla beraber bulunurdu. Akşamüstü beraber eve döner, daima bir bahane bulup geciktirdiği yatma saatine kadar bir arada otururduk. Buna mukabil asıl damadı, küçük kızının kocası, evin bütün erkekleri adına gezer, tozar, hatta zaman zaman karısını alıp çıkardı. Emine ile ilk fırsatta evden ayrılmaya karar vermiştik. Hatta Emine birkaç defa eski eve uğramış, az çok üvey annemin mesut mazisine hürmet etmek şartıyla nasıl nizam vereceğini tasarlamış, hatta ilk iş olarak sofadaki asırları sökmüş, atmış, hikayesini benimle evlenmeden çok evvel işittiği halamın saatin rakkasını yerinden kaldırmış, tavan arasında bir yere saklamıştı. ''Neden beğenmiyorsun? Anlamıyorum. Çok güzel, kutu gibi bir ev. Görürsün, cennet yaparım. Hele bir şu muhabbet esirliğinden kurtulalım.'' Emine şimdiki sinema dilini hiç bilmeden Abdüsselam Bey'in evindeki hayatımıza bakarak kendimize muhabbet esiri adını vermişti. Bize böyle ayrılmayı düşündüren sadece yalnız Abdüsselam Bey'in insan sevgisi değildi. Yavaş yavaş ihtiyar adamın düştüğü sıkıntı da bizi rahatsız ediyordu. Elinde avuncunda olanların hepsi satılmış, kalanlar da rehindeydi. Ve Abdüsselam Bey para sıkıntısını hiç kimseye fahiş etmeden borçla yaşıyordu. Ne damadının, ne Ferhat Bey'in, ne de benim masrafı paylaşmamızı bir türlü kabul ettirememiştik. O kadar neşeli tabiatı yavaş yavaş bozulmuştu. Dalgın ve düşünceliydi. Yanında kimse olmadan sokağa adım atmayan adam şimdi zaman zaman borç para bulmak için gizlice sokağa çıkıyordu. Emine ile ben bu vaziyette ona daha fazla yük olmayı istemiyorduk. Fakat projemizi bir türlü tatbik edemedik. Tam bizim kendisine kararımızı açacağımız günlerde damadı kendisini Anadolu'da bir yerde bir memuriyete tayin ettirmek fırsatını buldu. Abdüsselam Bey uzun münakaşalar, itirazlar, şikayetlerden sonra ister istemez karı kocanın evden ayrılmasına razı oldu. Ayşe hanımefendi evden ayrılacağı zaman ikimize birden "Babam size emanet," dedi. "Zaten sizin de babanız sayılır." Kocası da karısının yanında hemen hemen aynı şeyleri söylerdi. Fakat o uzaklaşınca birdenbire "Allah sabır versin sizlere," diye ilave etti. Çarnaçar biz kaldık. İhtiyar adamı yalnız bırakamazdık. Kaldı ki bu son zamanlarında candan birinin bakmasına hakikaten muhtaçtı. Vücudu gibi hafızası da zayıflamıştı. Hemen her şeyi unutuyor, her şeyi birbirine karıştırıyordu. Çamlıca'da oturan büyük oğlu, Anadolu'da bulunan ortanca oğluna vaziyeti bildirerek babalarını yanlarına almalarını rica ettim. O kadar iyiliğini gördüğüm bu adamcağız için yapabileceğim tek şeydi bunlar. Ortanca oğlu hiç cevap vermedi. Yalnız o şeker bayramı babasına bir tebrik telgrafı çekmekle, bir de çocuklarının resimlerini göndermekle yetindi. Çamlıca'da oturanı yine eskisi gibi küçük kardeşiyle beraber bayram tebrikine geldiği zaman bir fırsatını bulup işin imkansızlığını anlattı. "Karım bana yemin verdirdi, yapamam," diyordu. "Bari yardım edin," dedim. "Parası yok, borç içinde. Kazandığımın hepsini veririm. Zaten gizli olarak da sarf ediyorum. Fakat korka korka. Çünkü benden para kabul etmek istemiyor. Bu gidişle borçlu çıkarsınız." Fakat o inanmıyordu. "Sen babamı bilmezsin," diyordu. "Muhakkak vardır. Kim bilir nerede gizlidir." "İyi ya," dedim. "Babanıza bir şey olursa hepsi mahvolur. Ayrıca Emine ile biz töhmet altında kalırız. Yazık değil mi bize? Gelin babanızla beraber oturun. Malınıza mukayyet olun." Omuzlarını silikti. Zaten babası odaya girmişti. Giderken beni kapıda uzun uzun süzdü. "Sana emniyetim var," dedi. Fakat bakışları hiç de emniyet eden adamın bakışları değildi. İçime garip bir korku girdi. O yılın Kurban Bayramı'ndan sonra Ferhat Bey de evi terk etti. Kadıköy'ünde dul bir kadınla evlenmişti. O da öbür damadı gibi bize "Allah sabır versin, Allah kolaylık versin," dedi ve arkasından ilave etti. "Aklınız varsa siz de benim gibi yapın." Abdüsselam Bey'in evinde biz karı koca ihtiyar adamla tek başımıza kalmıştık. Burmalı Mescid'in arkasındaki konakta bir aşiret kadar kalabalık oğul, torun, hısım ve akraba içinde yaşayan adam, kendisine her suretle yabancı iki insanın elinde ölecekti. Bu onun sakınılmaz kaderiydi. Bütün hayatım boyunca dikkat ettim. İnsanın daima en çok korktuğu şeyler başına geliyor. Aristide Efendi'nin imbiğin patladığı gece yanarak ölümünden sonra bir gün muvakkithanedeydim. Herkes kazaya dair bir şey anlatıyordu. Şimdi hatırlamadığım birisi de onun bu cinsten bir kazadan her zaman korktuğunu garip bir tesadüf gibi söylemişti. O zamana kadar hiç ağzını açmadan konuşmayı dinleyen Nuri Efendi birdenbire elindeki saati bırakarak ''Bana kalırsa bu hiç de garip değildir. Belki tabii umurdandır, hal yoktur. Mazi ve onun emrinde bir istikbal vardır.'' Biz farkında olmadan istikbalimizi inşa ederiz. Aristide Efendi bu tecrübelere başladığı anda akıbetini hazırlamıştı. Ölümü kendisinde hazırdı. Bunu bilmiş olmasına niçin hayret ediyorsunuz demişti. Abdüsselam Bey de insan sevgisiyle, belki de insanlara fazla düşkünlüğü, hısım akraba sevgisiyle kendisine bu yalnızlığı hazırlamıştı. Şüphesiz bu sevgi olmasaydı etrafındakiler kendisinden böyle kaçmayacaklar, yalnızlığı bu kadar duymayacak, böyle perişan olmayacaktı. Ertesi senenin şeker bayramı eve hiçbir akraba uğramadı. Fakat her kandil ve bayramda olduğu gibi damat, gelin, torun, yaşayan, belki de yaşamayan bütün akrabalar için hepsinin yaşına ve mertebesine göre yine hediyeler alındı. Bu iş için lazım gelen parayı nasıl ve nereden bulmuştu, bunu hiç kimse bilemezdi. Düzine ile ipek mendiller, kravatlar, gömlekler, kızlar için belki de ucuz mücevherler, erkek çocuklar için saatler, eski emektarlar için alınmış entarilikler üst üste paket paket odasına dizildi. Ve bir çare ihtiyar sırtında eski redingotu, daima temiz kolalı gömleği, gözlerinde daima parlak gözlükleri, bir eli her zaman için biçimli kesilmiş sakalında ve gözleri karşısındaki saatte, sokaktaki her gürültüye kulağını kabartarak, her an kapı zilinin çalındığını sanarak, 3 gün her adım sesinde geleni karşılamak için ayağa kalkarak bekledi. Bu bayram günlerinde yine eskisi gibi bütün akrabayı doyurabilecek bollukta ve gelmeyeceklerine emin olduğumuz bu insanların zevklerine göre yemekler pişiyor, sofra bir lahzada kurulmaya hazır duruyordu. 4. günün akşamı hakiki bir yeis içinde, ''Emine kızım'' dedi, ''şu paketleri kaldırın, çocukların odasına koyun, geldikleri zaman alırlar.'' Bu oda Abdüsselam Bey'in evinin bir nevi deposuydu. 11 çocuk beşiği, bir yığın manasız hayat artığı, Abdüsselam Bey'in muhtelif zifaflarına şahit olmuş birkaç karyola, konsollar, aynalar, eski oyuncaklar, sandıklar, hulasa konak satılıp da bu 8 odalı eve taşınıldığı zaman, kızının ve damadının eskiciye vermelerine bir türlü razı olmadığı türlü eşya, burada tozlar içinde birbirinin üstüne yığılmış beklerdi. Abdüsselam Bey içinde hiçbir çocuğun doğmadığı, büyümediği bu odaya çocukların odası adını vermiş ve garibi şu ki bu ad tutmuştu da. Belki de bu adın sihri yüzünden bu odaya garip bir hava sinmişti. Yavaş yavaş herkes evin kaybolmuş hayatının orada toplandığına inanmıştı. Orası birikmiş ayrılıkların, üst üste yığılmış ölümlerin, hatıra ve unutulmaların odasıydı. Yaşayanlar bile orada kendi çocuklarının, ilk gençliklerinin ölümünü seyrediyorlardı. Büyük odanın ortasında daha ziyade karaya vurmuş gemi gibi bir yığın eşya hep onları hatırlatırdı. Hulasa bu oda Abdüsselam Bey'in kalbi gibi bir şeydi. Bu iyi ruhlu adamın yanında bizi o kadar huzursuz kılan şeyin ne olduğunu ancak bu odaya son bir kere olsun girenler anlayabilirdi. Çünkü bu üst üstelik yarattığı zaman dışılıkta eşyanın kayıtsızlığını yok etmişti. Onun içindir ki anahtarı daima kapının üzerinde durduğu halde hiç kimse içeriye girmezdi. Sağlam aklına, neşeli tabiatına rağmen efendisinin hayatındaki ıstırapları adeta benimseyen Emine ise bu odanın önünden bile geçmek istemezdi. Karım içinde büyüdüğü bu evi bütün psikolojik derinliğiyle benimsemişti. Odaya o girmedi, onun yerine paketleri istemeye istemeye ben taşıdım. Karanlıkta adımlarım bütün bu eski sahipsiz eşyaya takıla takıla, sofadan gelen ışıkların birdenbire canlanan büyük bir aynada, hiç de bana benzemeyen silik bir hayali seyrede de birkaç defa gidip geldim. İçimde garip, sebebini bilmediğim bir korku vardı. Nereden geliyordu bu ve ne acayip şeydi? Durup dururken birdenbire nasıl kavramıştı bütün varlığımı? Halbuki sevinç delisi olmam lazım gelen günleri yaşıyordum. Karım gebeydi ve doğumu bekliyorduk. Arada sırada gülerek bana çok gürültü yapıyor, galiba kız olacak diyordu. Hiç durmadan tepinmesinden şikayet ediyor, nasıl başa çıkacağım diye şimdiden ve şüphesiz yalancıktan tasalanıyordu. Abdüsselam Bey bile bütün kederlerine rağmen bu işin sevinci içindeydi. İkide bir bana kaç gün kaldı sorsana diye ısrar ediyordu. Sonra bir evvelki cevabımızı hatırlayarak parmaklarıyla hesaplıyordu. Epeyce zamandır evde çocuk doğmamıştı. Yeniden büyük baba olacağım sözü dilinden düşmüyordu. Sıra biraz kenara konmuş son paketlere gelince gözleriyle manalı manalı bakarak onlar dursun dedi. Onların sahibi behemehal gelecek. Emine'nin yüzü kıpkırmızı kesildi ve odadan çıktı. Abdüsselam Bey'in çehresinde artık seyrekleşen tebessümlerinden birisi belirmişti. Ferhat Bey'e sormadınız mı? Niçin refikasını buraya getirmedi de kendisi Kadıköy'üne gitti? Hep beraber yaşardık. İnsan bu kadar yıllık evini bırakıp gider mi? Hanım baba evinden çıkmıyormuş, çıkmayı istemiyormuş. Abdüsselam Bey yüzüme dik dik baktı. Ne diye öylesine aldı? Fakir, kimsesiz bir şey bulamadı mı? Birdenbire şaşırdım ve biraz evvelki korku daha canlı, daha kesin şekilde içime yerleşti. Artık bu insan sevgisini, yalnızlık korkusunu geçiyordu. İşin içine daha mühim şeyler giriyordu. Kendimizi iradesizliğim yüzünden bir biçareye teslim etmiştik. Zehra'nın doğuşu Abdüsselam Bey'in hısım akrabası tarafından unutulmuş olmasından duyduğu ıstırapları birdenbire hafifletti. Çocukların odasından evin en mükellef beşiği çıkarıldı. Takribi Ahmet Efendi ailesinin son torunu ilk uykularını gümüş zırhlı ve sedef kakmalı, bir dekovil kadar büyük ağır ve ceviz oymalı bir beşikte uyudu. Tabii Abdüsselam Bey daha ilk günden itibaren başının ucundan ayrılmadı. Konağın eski adeti üzerine çocuğa benim yerime o ad verdi ve yanlışlıkla benim annemin adı olan Zahide adını vereceği yerde kendi annesinin adı olan Zehra'yı verdi. Beşinci ayrımın sonu, sayfa 88.